Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Her hafta olduğu gibi bugün de programımızda yaklaşık yarım saat boyunca İslam Şehri'nden sizlere seslenme gayretinde olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, klasik bir tartışma var malumunuz üzere. Yumurta mı tavuktan yoksa tavuk mu yumurtadan? Bu tartışmada bir yerden sonra her ikisi de doğru denilebilecek bir noktaya ulaşırız. Bu tartışma şu açıdan önemli. Şehirleri şehir yapan şey yapı mıdır yoksa bu yapıları üreten toplumsal ilişkiler ağı mıdır? Veya şöyle soralım. Şehirleri biz mi üretiyoruz yoksa biz şehirlerin ürünü müyüz? Bir görüşe göre şehirleri biz üretiyoruz. Müstakil yapılarda, gökdelenlerde, köprülü kavşaklarda, sıralı ağaçlarla bezeli parklarda hep bizim eserimiz. O zaman gönül rahatlığıyla şehirleri biz üretiyoruz diyebiliriz. Ama aslında duruma baktığımızda o kadar komplike bir yapıyla karşılaşıyoruz ki hiç de sandığımız gibi değil. Kendi ürettiğimiz şehirler bir yerden sonra bizi şekillendirmeye başlıyor. Mesela bütün ulaşımın belirli merkezlerden, farklı bir ifadeyle çeşitli merkezi noktalardan geçtiği şehirlerde trafik sıkışıklığının oluşması kaçınılmaz hale geliyor. Bir bakıma kendi ürettiğimiz şehir ulaşım şebekesi bizi şekillendirmeye başlıyor. Yine bir ağacın altında dinlenmek istediğinizde tek seçeneğiniz park olarak ayrılmış alana gitmek oluyor. Evinizin hemen önü kendi ürettiğimiz imar planları ve buna dayalı olarak inşa ettiğimiz yapı stoğu dikkate alındığında bize nefes alacak bir imkan sunmuyor. Tabii günümüzde insanların çok büyük bir oranının kendi üretmedikleri, başkaları tarafından üretilen, daha makro, daha büyük ölçekte yapılan imar planları çerçevesinde oturduğunu ve geriye kalan kısmında zaten kiracı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, tabii bunu kent yaşamı için söylüyoruz, hala Anadolu'da insanların evlerini kendilerinin yaptığını söylemek mümkün. İşte kent yaşamı içinde insanların bırakın kendi seçeneklerini, kendi iradelerini, yansıtmalarını, başkalarının iradelerine ram olmaları söz konusu. Yani sadece şehir yapısı değil, farklı insanlar tarafından, belki farklı görüşlere mensup insanlar tarafından üretilen bir şehir yapısı veya bir kent organizasyonu bizi olumsuz etkiliyor. İnsanın en temel aslında özelliğinin, hususiyetinin, onu diğer canlılardan ayıran en mühim hususiyetinin hep iradesi olduğunu, iradesini kullanması olduğunu dile getiriyoruz. İnsanın iradesini elinden aldığınız vakit, insanın bir ölüden hiçbir farkı kalmayacaktır. İşte bugün kent yapısı, bugün kullanılan teknik ve teknoloji, insanın hakikaten iradesini elinden alan ve insanı bir nevi yaşayan ölü konumuna getiren bir husus olarak karşımızda duruyor. Özetle aslında şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün şehir içinde temel değinmek istediğimiz nokta son tahlilde kendi elimizle ürettiğimiz mekanların bize dayattığı sınırlar olarak okunmalı. Halbuki hep hatırlatıyoruz yine Cenab-ı Allah'ın bize ulaştırdığı mealen aktaralım. Salih Aleyhisselam'la Semud kavmi arasındaki diyalog. Cenab-ı Allah buyuruyor, Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey milletim Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Sizi yeryüzünden yaratıp orayı imar etmenizi dileyen O'dur. Öyleyse ondan mağfiret dileyin, sonra da ona tövbe edin. Doğrusu Rabbim size yakın ve duaları kabul edendir. Evet, Salih Aleyhisselam'ın dilinden Cenab-ı Allah Semud kavmine bu mesajı iletiyor. İnsan bu arzdan yaratıldı. Bütün canlıların bu arzdan yaratıldığını biliyoruz. Ancak insan diğer bütün canlılardan çok daha farklı bir donanıma sahip olarak orayı imar etmekle görevlendirildi. Bu imar aslında ıslah kökü temelinde de irdelenebilir. Islah edilmesi, güzelleştirilmesi sadece yapı bütünlüğü olarak değil, sadece mimari yapılar olarak değil, gönüllerin fethedilmesi, gönül şehirlerinin kurulması, gönül kapılarının açılması, gönül fethinden kastımız işte gönül kapılarının açılması açısından da değerlendirilebilir. Bu yeryüzünün imar edilmesi meselesini. Ama hep hatırlatıyoruz, şehirleri imar etmenin temel esprisi tabiri caizse, temel esprisi de bu değil midir? Fatih Sultan Mehmet'in hep Fatih Külliyesi için yazdığı vakfiyedeki şu cümleyi hatırlatıyoruz. Marifet bir şehir bünyat etmektir, riaya kalbin abad etmektir. Öyle bir şehir husule gelecek, öyle bir şehir oluşturulacak ki bu şehir insanları ahlaki olarak da yönlendirecek. Sosyolojik olarak insanlar arasında sınıfsal bir ayrıma asla sebebiyet vermeyecek. İşte bunu yapacak olan organizasyon caminin ta kendisi. Sadece cami de değil, biz Osmanlı'nın Türk ev mimarisine dikkatle bakarsak, fakir bir insanın evinin dış görünüşüyle zengin bir insanın evinin dış görünüşü arasında estetik kaygı açısından çok bariz farklar göremeyiz. İkisi de aşağı yukarı aynıdır. Belki ölçek olarak farklılıklar vardır ama estetik kaygı açısından ikisi de aynı güzelliktedir. İçinin tefrişatı da üç aşağı beş yukarı aynıdır diyebiliriz. Belki biraz kıymet açısından farklılıklar arz edebilir ama önemli olan o evin sadeliğidir. Her iki evinde sade olduğunu, yani bir zenginin evinin de bir fakirin evinin de çok sade olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. İşte insanın arzı imar etmesi meselesi iradesinin yansıtılması meselesidir hakikatte. Bu bir tarafta dursun. Şimdi şehirle alakalı bir husus daha var ki kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, hukuk. Hukuk toplumla birlikte ortaya çıkan bir kavram malumunuz. Şimdi çok ilginç bir etimolojik çalışma, bir kazı yapacak olursak yine Medine kelimesi. Medine kelimesi malumunuz duyun kelimesinin mimi mastarı, duyun olmuş insanların veya duyun olmuş yer. Duyun borç demek, din kelimesi de aynı kökten geliyor. Şöyle bir kavramsal açılım gerçekleştirebiliriz. Borçlu insanların bulunduğu yer. Bu borç maddi olarak direkt parasal karşılığı olan bir borç değil. Bir toplum yapısı var ve komşu komşunun külüne muhtaç deriz ya, komşuluk ilişkilerinin olduğu, toplumsal ilişkilerin kurulduğu ve insanların birbirine karşı muhtaç olduğu, ihtiyaç duyduğu, birbirini tamamlayan, demircinin marangozu tamamladığı, köylünün şehirliği tamamladığı, bir bütün olarak hepsine şehir dersek, işte köylünün şehirliği tamamladığı, zenginin fakiri tamamladığı, insanların birbirine karşı borçlu olduğu yer, duyun olmuş, duyun. Duyunu umumiye diyoruz, umumi borçlar Osmanlı'nın son döneminde kurulan. Medine için böyle bir kavramsal açılım gerçekleştirebiliriz. İşte hukuk da, İnsanlar arası hukuk, şehir hukuku, şehrin dayattığı hukuk gibi açılımlarla veya tezlerle şehri farklı bir açıdan ifade etmek de çok mümkün. Robinson Crusoe'u sürekli duyuyoruz. Onun tek başına yaşadığı adada bir hukuktan söz etmek mümkün değil. Çünkü başka insan yok. Bir topluluk yok çünkü. Hatta ikinci bir kişinin adaya gelmesi de bir hukuk sisteminin ortaya çıkması için yeterli olmayacak. Hukuk, iki ve daha fazla sayıda insanın birbirleriyle etkileşim içine girmesiyle ortaya çıkıyor. Daha açık söylemek gerekirse, insan yüz yüze, samimi, içten ilişkilerin hakim olduğu küçük birliktelikler anlamında topluluk, cemaat, İsterse mesafeli, soğuk, resmi ilişkilerin hakim olduğu daha geniş birliktelikler anlamında toplum olsun, kesinlikle fark etmiyor. Hukuk ancak topluluk veya toplum varsa ortaya çıkıyor. Bunu biraz daha açacak olursak, Robinson Crusoe tek başına hiçbir sınırlamaya tabi olmadan avlanabiliyor bu adada. İkinci kişi adaya geldiğinde de bu kural elbette değişmeyebilir. Adanın bir tarafını o, bir tarafını Robinson Crusoe avlanmak için kullanabilir. Bu sözlü bir mutabakat olmayabilir. Sözlü bir mutabakat olursa, eğer bu ayrımı, bu sınırları belirlerse, işte o zaman hukuk ortaya çıkmış olur. İki kişiyle bile bir hukukun çıkabileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda tek sınır, evet, avlanılan şeyin fiziki varlığı olacak. Eğer sözlü bir mutabakat sağlanmamışsa. Her ikisinin de tavşan avladığını düşünelim. Tavşanlar bitene kadar ikisi de hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın avlanmaya devam edecekler. Bir gün bu iki insan karşı karşıya gelince durum değişecek. Aynı kaynağa yüklenirken bir takım kurallar geliştirmek zorunda kalacaklar. Bu bazen bir tarafın zorbaca veya hileli yollarla diğer tarafı kandırması şeklinde olabileceği gibi, her iki tarafın adil bir şekilde hakkının gözetildiği kurallar şeklinde de olabilir. Bu da işte mutabakatla sağlanacak. Şimdi burada teorik tartışmasını yapmak çok yersiz, ancak pozitivist anlayış hukuk kurallarını devletle beraber ele alıyor. Biz elbette bunun tam tersi bir düşünceye sahibiz. Tersi değil, bunun yetersiz bir düşünce olduğunu iddia ediyoruz. Daha açık söylemek gerekirse burada tabii hukuk anlayışından hareketle bir değerlendirme yapılıyor. Şimdi şehir özellikle Alman sosyologlar tarafından cemaatten cemiyete, topluluktan topluma geçiş şeklinde tanımlanır. Şu halde şehirler, hukuki kuralların had safhada kendini hissettirdiği mekanlardır. Şehirlerle hukuk birbirinden ayrı düşünülemeyecek olan iki kavram. Şehir, çok sayıda insanın gündelik hayat içerisinde çoğu kere soğuk, resmi ve mesafeli ilişkiler içinde olmak zorunda kaldığı yer. Mesela şehir tanımlanırken orada yaşayan insanların ilişkilerindeki yoğunluk üzerinde duruluyor genel itibariyle. Yoğun kesişme noktalarının olması, adil veya değil bazı hukuk kurallarının oluşmasını kaçınılmaz hale getirecek. At arabalarının ortaya çıktığı dönem üzerine düşünelim söz gelimi. Önce at arabalarının geçeceği yollar ortaya çıkacak. Sonra bu yolların iki at arabasının birbirine zarar vermeden geçebileceği genişlikte olması gerekecek. At arabalarının aynı zamanda bu yollarda yaya olarak yürüyen insanlara zarar vermeden geçmesini sağlayacak bir hızla yol almaları kurallara bağlanacak. Atların ancak takati ölçüsünde yük taşıması gerektiği fark edilecek. Akabinde bu yüzden at arabalarının taşıyacağı yük bakımından bazı sınırlamalar getirilecek. Ve bu böyle birbirini tamamlayan, birbirine bağımlı veya birbirinden bağımsız bir takım kurallar olarak uzayıp gidecek. Benzer bir değerlendirmeyi modern ulaşım imkanları açısından da yapmak mümkün. Yani arabalar ilk piyasaya çıktığında veya uçaklar veya her türlü ulaşım aracı elbette öngörülen riskler açısından bir hukuk kuralları silsilesi meydana getirilecek. Ancak elbette hayatın olağan akışı içerisinde öngörülemeyen şeyler karşımıza çıktığında bunlarla alakalı yeni düzenlemeler de yapılacak. Bu, evet, biraz önce ifade ettiğimiz gibi hayatın olağan akışı içinde olacak olan, hayatın olağan akışı içinde karşımıza çıkacak bir takım tabii şeyler, tabii olarak hukuk kuralları, yeni kurallar ortaya çıkacaktır. İhtiyaçlara binaen. Bu ve benzeri değerlendirmelerin bize götürdüğü yer şurası. Birlikte yaşamak, bir insanın çok sayıda insanla yollarının kesişmesini, bazı kurallara uymasını beraberinde getiriyor. Şehirler, hukuk kuralları olmadan yaşanılamayacak yerler, daha fazla insanın yaşadığı yerler, daha fazla kesişen ilişkiler ve dolayısıyla daha fazla sınırlama anlamına geliyor. Mesela, kırsal alanda müstakil evinin balkonunda istediği gibi mangal keyfi yapan biri, şehirde bir apartman dairesinde aynı hareket serbestisine sahip olamaz. Şehir bir bakıma sınırlar da demek. Sınırlar hukukun ayrılmaz parçaları. Bugün elbette şehirlerde bir takım manevi sınırlar var. Manevi derken görünmeyen, harita üzerinde görünen ama insanların geçerken sadece tabelalarla fark ettiği sınırlar bunlar. İşin biraz daha geçmişine baktığımızda şehir alanının surlarla yani duvarla örüldüğünü, sınırlandırıldığını görüyoruz. Şehrin bir hususiyeti de hakikaten sınırının olmasıdır. Sınırlarının belli olmasıdır. Sonsuz bir genişleme göstermemesidir. Evet, şehir bir bakıma sınırlar demek. Şehirlerimize egemen olması gereken hukuk hangi zeminde şekillenmeli? Bu soruya hiç kuşkusuz dünyaya bakış açımızdan bağımsız cevap vermek mümkün değil. Paradigmalarımıza dayalı bir cevap vermek mecburiyetindeyiz. İki zıt kutuptan hareketle şehir hukukunun nasıl şekillenebileceğini şöyle özetleriz. Biri sadece zarar prensibiyle şehirlerimizi yeniden şekillendirmek mümkün. Zarar prensibi, şehir sakinlerinin başkalarına zarar veren her türlü fiili terk etmeleri. Devletin, mahalli idarelerin, görevi de şehir sakinlerinin birbirlerine zarar vermelerini önleyici tedbirler almaktan ibaret olacak bu durumda. Bu çerçevede devlet, herkesin kendi iyi hayat anlayışı çerçevesinde ama kesinlikle bu iyi hayat anlayışlarının bir diğerini ezmeden, boğmadan bir arada yaşamalarına imkan sağlayacak. Devletin bu arada onun uzantısı sayılabilecek olan mahalli idarelerin bir iyi hayat anlayışını diğerine tercih ederek, dahası bu konuda dayatma içine girerek şehirleri tanımlayan farklılıkları yok etmemesi gerekir. Üstelik devlete bu konuda açık kapı bırakılınca demokratik sistemin doğası, tabiatı gereği bugün senin, yarın onun, öbür günde benim iyi hayat anlayışım şehir hukuku olarak öne çıkıyor. Bu da her dönem şehir hukukunun ötekileştirdiği kesimlerin ortaya çıkması anlamına gelecek. İkincisi ise şu, devlet ve tabii ki şehir idareleri şehirdeki hukukun hangi zeminde oluşması gerektiğine karar verebilmeli. Kendi haline bırakılan şehir bir kaostan başka anlama gelmeyecek. Bu yüzden şehirde olup biten her şeyin devletin ve onun mahalli düzeydeki uzantılarının sıkı gözetimi ve denetimi altında olması şart. Birinci kutuptaki anlayışı liberal özgürlükçü, ikinci kutuptaki anlayışı da devletçi, müdahaleci anlayış olarak tanımlamak mümkün. Şimdi ila nihaye programın başında ifade ettiğimiz gibi, şehirler son tahlilde bizim eserlerimiz. Ama ortaya çıkardığımız bu eserler zamanla bizi esir almaya başlıyor. 1800'lü yıllardan itibaren sanayileşmeyle birlikte hızla büyüyen batılı şehirler, ilk başta kendi halinde gelişmesi öngörülen yerler olarak görüldü. Ama bu anlayış 1900'lü yıllardan itibaren yerini devletçi, müdahaleci bir anlayışa terk etti. Türkiye'de sahici anlamda liberal, özgürlükçü bir iklim belki de hiç olmadı. Bu yüzden hem genel itibariyle toplumsal ilişkilerimizi belirleyen hem de şehirlerimize hakim olan hukuk kuralları, devleti idare edenlerin dikte ettiği, bir bakıma bize giydirilmek istenen deli gömlekleri oldu. Çok sayıda düğüm noktasının olduğu şehirlerin tümden kuralsız olacağını ve dolayısıyla bir şehir hukukunun olmaması gerektiğini söylemek veya iddia etmek akıllıca bir çözüm, akıllıca bir şey değil. Ama bugün bizde olduğu gibi binamızın çatısına ve hatta boyasına bile karışabilen, balkona çamaşır asmayı yasaklayabilen bir anlayışında ne kadar gerekli olduğu üzerinde düşünülebilir. Hukuk, sınırlar demek malumunuz. Daha fazla hukuk, daha fazla sınır anlamına gelecek. Her şeyin ama her şeyin, bu arada şehirde yaşamak bakımından iyi, güzel, hoş ne varsa. Buna ilişkin bütün kuralların devlet tarafından bize dikte edildiği bir şehir, bizim insan olma vasfımızı ortadan kaldırmayacak mı? İrademizi elimizden almayacak mı? Şehirler bu şekilde bir hapishaneye dönüşmeyecek mi? Şehirler son tahlilde bizim eserimiz ama bizi yok sayan anlayışlar şehre ruhumuzu vermemize mani olacak. Şehir ve hukuk ilişkisi üzerinde dururken modern insanın bugünkü aciz hali üzerinde de düşünmek lazım. Zira modern şehirlerin sakinleri kendilerine devlet ve mahalli idareler tarafından dikte edilen bir kafeste nefes darlığı yaşayan hastalar olarak görülüyor. Ya da bu elbette biz devlet ve idareler derken tüm dünyadan, özellikle Amerika'dan bahsediyoruz ki insanların aslında şehirleri her ne kadar insanlar oluşturuyor olsa da sakinlerinin, orada oturanların hakikaten bu şehrin oluşmasına çok da etkilerinin olmadığını, iradesizler grubu olarak, yaşayan ölüler grubu olarak hayatlarını idame ettirdiklerini söylemek lazım. Evet kıymetli dinleyiciler, bir İslam şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir İslam şehriyle huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.